the four messages.
Deci mesaj. Te sunumuş, sebes perkiumuş, bu konferansta her mesajda mesajın yükünü, içeriğini odaklanmamızı sağlayan çok önemli bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden birinci mesajda bu kelime heart. İkinci mesajda hareket etmek. Üçüncü mesajda üstesinden gelmek, galip gele. Ve dördüncü mesajda inşa etmek. Kuvvetlendirmeyi göreceğiz. Yedi kat kuvvetlendirilmiş ruh ve Tanrı'nın yedi ruhudur. Bütün bu dört önemli konun için kuvvetlendiriliriz. Tahta çıkartılmış Mesih, tahta çıkmış oğlu. O, Tanrı'nın yönetiminin merkezidir. O, bunun yedi ruh aracıyla gerçekleştirir. Ve biz kuvvetlendirilerek onunla ve onun yaptığıyla pay aldı ve işbirliği yapıyoruz. Özellikle dualarımızda yükseltilebilir. Sonunda yeryüzündeki tahtın çıkışı olmak için yedi kat oluruz. Sonra ikinci mesajın önemli kelimesi hareket etmek. Tanrı'nın yeryüzündeki hareketi sandığın hareketiyle simgele. Eski anlaşmada İsrail hakkı verimli ülkeye girmek üzereyken ve kahinleri yüklediği sandığı takip ettilerdi. Öyleyse Tanrı'nın hareketi onun tasarısının yerini getirmek, onun istediğini gerçekleştirmekti. Hükümet idaresinin yürümektir. Bunun için onun hükümet yönetimine ihtiyacı var. Veya tahtın önünde alef alef yanan yedi meşaleye ihtiyacımız var. Yanan yedi meşale yeryüzündeki hareketiyle ilgili olarak Tanrı'nın kararlarının yerine getirmek içindir. Bu alef bizi Tanrı'nın hareketine katılmaya ve onun yerine getirmeye isteklendirildi. Sonra üçüncü mesajda bir fiil var. Üstesinden gelmek. Kaosun ve ölüm saldırısının ortasında bizi sağlamak, bizi güçlendirmek için kusunun yedi gözüne ihtiyacımız var. Kaosun ortasında galip gelmek veya Mesih'in diriliş yaşamıyla ölüm saldırısının yemek içindir. Böylece taht, hareket, üstesinden gelmek kelimesi var. Şimdi dördüncü mesajda Tanrı'nın amacına inşa, Tanrı'nın inşası geliyoruz. Bu nedenle dördüncü mesajın konusu Tanrı'nın inşası için
and there are at least two main
bu konun kapsadığı veya bu konun tarafından iman ettiği bildiği en az iki anlam mesele var. Tanrı'nın inşası için Tanrı'nın yedi ruhu gerekliydi. Tanrı'nın inşa etmek için materyalleri üreten Tanrı ile işbirliği yapmamız sağlayan Tanrı'nın yedi ruhunun dışında tamamlanamaz. Diğer konu Tanrı'nın inşası için kuvvetlendirmemiz gerekmekte. Tarihimizde olaylarımız vardı. Sevgili kutsallar, insanca sadık olmasına rağmen Tanrı'nın inşası konusunda ciddi bir yanlış kavramına sahipti. Birkaç on yıl önce 1977-78 yılında Anaheim'deki kilisede artan bir grup kız kardeşler vardı. Aralarında bir hiyerarşi vardı. Toplantılarda rütbe veya sıraya göre otururlardı. Anaheim'de bir konferansta kardeşli bunu açıkça söyledi. Onların övmesi veya onlara beğeni şudu ki biz inşadayız. İnşamız vardı. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama fikirleri tamamen yanlıştı. Aralarında sahte bir inşa vardı. Çünkü kutsallara veya kiliseye ciddi zarar çıktı veya geri iyileştirmek için yıllar almıştı. Diğerleri inşanın bu ne olduğunu düşünüyor. Sana yakın olurum veya sen bana yakın olursun veya bayarımın ödünç alabilirsin, ben de gömeniğini ödünç alabilirim. Çok yakınız. Bu inşa değil. Doğa insan yaşamımızda inşa yoktu. İlahi yaşama ihtiyacımız var. Mesih'in diriliş yaşamına ihtiyacımız var. İnşa eden Mesih'e ihtiyacımız var. Tanrı'nın inşası görünümü tarafından yönlendirmemiz gerekiyordu. Uygun yapı meselemesi olmak için dönüştürmemiz gerekiyor. İnşa her zaman savaşın beraberinde gelir. Bunu Nehemiya kitabında görüyoruz. Davacılar bir eriyeye çalışıyor, bir eriyeye silah tutuyordu. Bu yüzden gerçekten hararet olarak Tanrı'nın inşası için Tanrı'nın yedi ruhunu tecrübe etmemiz lazım. Tahtın altında yaşamak ve tahta verilen kararları yerine getirsin diye Tanrı ile bir olmak için deneyimsel olarak Tanrı'nın yedi ruhuna ihtiyacımız var. Tanrı'nın hareketi için Tanrı'nın yedi ruhu tarafından kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Böylece içsel olarak, ruhsal olarak uyan dirilecek veya harekete geçmek için ayağa kalkacağız. Sadece bizi yaşamda kurtarmak, yaşamda büyümeye neden olmak, yaşamı vermek gibi pek çok şey için kesinlikle yeterli özünde yaşamın ruhuna sahip olarak şeytanı kaosun üstesinden gelmek ve her durumda ölümü dayamak ve yemek için kuvvetlendirilmiş. işlev ve sel ruha ihtiyacımız var. 7 kat. Tanrı'nın inşa için 4. mesajda aynen ilke var. Tanrı'nın 7 ruhunun tecrübe etmeliyiz. Vahiy kitabın 4. bölüm 11 ayet bize Tanrı'nın isteğinin Tanrı'nın yaratmasındaki tüm olumlu meselelerin kaynağı olduğunu bildirirdi. Tanrı'nın istediğinden dolayı var oluruz. Efren Tanrı'nın istediğinden dolayı var olur. Her şey Tanrı'nın istediğinden dolayı yaratılır ve yaratılmıştır. Tanrı'nın isteği onun ne istediği olandır. Açıkça gösterdiğim gibi Vahiy 4.11 bağlamlı olarak Vahiy kitabının tümüne sahip olduğuna işaret ediyorum. Vahiy kitabı Yeni Yerüşalim ile bitiyor. Yeni Yerüşalim toplu bir kişi. Fidyeyle kurtaran Kristus'un karısıdır. Vahiy kitabına göre Tanrı'nın isteği Yeni Yerüşalim'e sonsuz bir inşaya sahip olmaktır. Ve bu kitaptaki diğer her şey Mesih'in tüm muhteşem ortaya çıkarması ve ruhun hareket etmesidir. Ruhun kiliselere söylemesi, denemelere ve sıkıntılara dayanmak, ruhsal savaşa girmek, çağın duaları, idare duaları ya da dua etmek, alınmak için olgun olma oluyor. Her şey Tanrı'nın isteğini yerine getirmek, Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek, Yeni Yerüşalim'in getirmek için sürecin bir parçasıdır. Şimdi burada tam bir anlatımız var ve gözden geçireceğiz. Şimdi ilk bölüm en azından bu mesaj sırasında hepimizin Tanrı'nın inşasının ne olmasını ve onun öneminin anlamasına yardımcı olmak için buraya yerleştirildi. Yani bu temel bir konu var. Güvence olmadan Tanrı'nın inşası öz sözlerini kullanmak istemiyorum.
The assurance.
Aynen sayfadayız onun anlamaması için. Bu yüzden bu bölüm gerçekten içimizde oluşturulması gereken bazı temel gerçekleri sunuyor. Böylece Tanrı'nın inşasını duyduğumuzda gerçek aklımıza geri, gerçeğin serbest bıraktığı yaşam içimizde akar. Rabbin kilisemin inşa edeceğimin söylediğini hatırlayın. Kutsal kitabın tamamı bir inşa kitabıdır. Kutsal kitabın ana konusu Tanrı'nın inşasıdır. Orada Yaratılış 28 Yakup düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başısını göklere eriştiğini gördü. Melekler merdivenden çık bırakıp inliyorlardı. Sonra uyandınca dedi ki, bu Tanrı'nın efinden başka olmaz. Burası göklerin kapısıdır. Bu yaratılıştaki inşas. Az önce Matta 16-18'de bahsetmiştim. Sonra Vahiy 21, Yeni Yeruşalım kocası için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Kutsal kitap bir inşa kitabı. Tekrar nazikçe sorabilir miyim? Kutsal kitabınız bir inşa kitabı mı? Kutsal kitabın Mesih'in bir kitabı olduğunu söyleseniz, bu güvenli bir amin diyebilirim. Kutsal kitabın bir yaşam kitabı olduğunu söyleseniz, bir tane daha amin söyleyebilirim. Ancak Tanrı'nın istediğinin fikrinden baktığında kutsal kitap bir inşa kitabıdır. Kutsal kitapta açıklığa kavuşmuş Mesih ve içinde bulunduğu yaşam Tanrı'nın inşası içindir. Nokta A, kutsal yazıların merkezi ve ilahi düşüncesi Tanrı'nın kendisinin insanlıkla karışması olarak ilahi bir inşa aramasıdır. Kendisi Tanrı'nda fidyeyle kurtarılmış ve kendisiyle karışmış kişilerin yaşayan bir birleşimi. Bu karışma sonucudur. Tanrı'nın insana karışması daha fazla Tanrısallığın ve insanlığın karışmasına ihtiyacımız var. Güçlendirmek için yedi ruha ihtiyacımız var. Öyle ki karışma oranı veya süreci geçerleşebilir. Şimdi alt noktada Tanrı'nın niyeti bir grup insanı Tanrı'yı ifade ve etmek ve onun düşmanlığını başa çıkarak veya kayıp dünyayı geri alarak temsil etmek için ruhsal bir inşa olarak inşa ettirmektir. Bu Tanrı'nın niyeti. Sadece bunu düşünün. Tanrı'nın niyetini biliyoruz. Nasıl bilebiliriz? O bunun elçileri ve peygamberlere bu ruta açıkladı. Ve Vahiy kitabı kutsal kitapta özellikle yeni antlaşmada açıkça kaydedilmişti. Orada. Ancak yaklaşık 2000 yıldır çoğu inanılan kiliselerin gözleri ötürü durumdaydı. Ve düşman her türlü karşılığı ve çarpıtmayı birbirinde getirdi. Bu yüzden gerçeklerin ortaya çıkarılması gerekiyordu. Bu yüzden Tanrı'nın niyetiyle ilgili gerçekleri öğreniyoruz. Ancak kimlerden öğrenirsek onları özellikle kardeşliğini ve kardeşliği onunlandırıyoruz. Bu ne büyük bir kutsalma. Tanrı'nın ne amaçlandığını biliyoruz. Evreni yaratığında onun isteği, onun niyetini ifade etti. Bir grup insanın Tanrı'nın düşmanlığıyla başa çıkarak ve kayıp dünyayı Tanrı'nın egemenliği için yeryüzündeki bir alan olarak geri alarak birlikte inşa etti, Tanrı'yı ifade etti ve temsil etti. 2. Tanrı'nın bugün yaptığı her şey neyse, müjdeyi duyma, kutsalları eğitme ya da kilisele kurma, onun inşa işinin bir parçasıdır. Bu faaliyetle Tanrı'nın ana işinin inşa etme işinin bir parçasıdır. Bu faaliyetle Tanrı'nın anlam işinin, yani inşa işinin bir parçasıdır. Mucdenin vaiz etmesi Tanrı'nın inşası içindir. Bir saptım vardı. 60'lı yılların başında sevgili kardeşimiz Billy Graham iki kez buluşma fırsatım var. Bir keresinde Princeton'dayken bir saat süren paylaşma toplantısında yanına oturdum. Onun müjde hakkında anlayışı sınırlıydı. Ancak Tommy Hart kurtuluş ve kurtuluş vaiz etme için mutlak, sadık ve güçlüydü. Ancak vaizinin amacı Tanrı'nın inşası değildi. Cennetti. İşte bu noktada kiliseleri kurmak vardı. Aynen sebeple Tanrı'nın inşası için dünyanın dört bir yanında kiliseler kurduk. Kilisenin inşası Mesih'in bedenindi. Ama diğerleriyle birlikte çok önemli iki durumu biliyorum. Bu kardeşlerin alışılmadık şekilde yetenekli ve çok zeki oldukları altı yarım kürede yıllarca devam etti. Ve kendi krallıkları için kiliseler kurdular. Onlar kendileri için bir krallık ürettiler. Onların hizmet ettiği yere kimse gelemezdi. Bu bedende değil. Tanrı'nın inşa için ne yaparsa yapsın, hizmetimizde ve işimizde ne yaparsak yapalım, Tanrı'nın inşası için olmalı. Sadece olması değil, olmalı. 3. Tanrı'nın bu evrende sadece tek bir şey yaptığı düşünce ile bu ebede konutun inşa etmek aydınlanmalı ve bu düşünceye tamamen doymalıyız. Yine bunun hafif almayalım. Aydınlanmamız gerekiyor. Tanrı'ya bakıyorum, lütfen şimdi aydınlanacağınız için Tanrı'ya bakma için bana katılın ve belirli bir düşünceye tamamen doymuş. Düşünce neydi? Bu efrinde Tanrı sadece bir şey. Yani ebede konutunun inşa etmek yapmaktı. Az önce yorumladığımız gibi yaptığı her şey bunun içindi. Rab İsa ve yeryüzündeki hizmetiyle insanları iyileştirdi. Binlerce insan onlar toplandı. Onlar onunla konuştu, o cinsleri kovdu, belli zamanlarda ölüleri diriltti. Hastaları iyileştirdi, kuyu görebiliyordu, sağla duyabiliyordu, topu yürüyebiliyordu. Düşmanın üstesinden geri, elçileri çağırıp öğretti, o çamlıkta öldü. Olumsuz şeylere son verdi. Tanrı'nın kurtuluşumuz için doğruluğun taleplerini yerine getirmek için Tanrı'nın ilk doğan oğlu olarak dirildi. Ama bütün ona söylediği şey için yine tekrarlayayım. Bu kanyanın üzerine ben kim olduğumun ve kim olduğuma dair bu vahiy, bu kayanın üzerine kilisemi inşa edeceğim. Onun amacı budur. Fidyele kurtuluş, kurtarma, yeniden doğma, kendi başına sona ermiyor. Ona Tanrı'nın inşa etmesi içindir. Ve Tanrı'nın inşası, üçlü birlik Tanrı'nın yaşam olarak içimize sürekli işlenmiştir. Böylece onun doldurması veya nakletmesi altında onun toplu ifadesi oluruz. İma ettik ve şimdi insanın temel bir tanımının kıracağım. İnşa Tanrı'nın toplu ifadesidir. Yeni Yeruşalim'de. Yuhanna ne gördü? Melek ona buraya gel dedi. Sana gelinin göstereceğim kuzunun karısı dedi. Düşündün ki insanın göreceksin ama sonra yeni Yeruşalim'in Tanrı'ndan gökten indiğini gördü. Bu yeni Yeruşalim karısı gelindi bir kişi. Sonra hemen Yuhanna onun Tanrı'nın gökkemine sahip olduğunu söyledi. Gökkem ifade edilmiş Tanrı'ndı. İşte burada kent inşa var. Üstünde gökkemle bayrandı. Nokta 1. Tanrı'nın inşası, Tanrı'nın insanla karışmasıdır. Yani Tanrı'nın kendisinin bizimle karıştırması. Bu nedenle kilise, ilahi malzeme olarak Tanrı'nın kendisi, insan malzemesi olarak insanla karıştırmış oluşan Tanrı'nın inşa etmesidir. Tanrı'nın inşası, uçlu birlik Tanrı'nın toplu ifadesidir. Filipinli 6-6 ziyaret ettiğimde bazı sevgili kardeşlerin kutsal kitaptan veya hizmetin sözlerinden harika ifadeler içeren tişörtler yapmada çok başarılı olduklarını öğrendim. Burada bu harika noktayı açıklıyorum. Bu sözlerle asla tişörtümüz olmayabilir. Ama bu sözler kalbimize yazılmalıdır. Tanrı'nın inşası. Üçlü birlik Tanrı'nın toplu ifadesidir. Tekrar söyleyeyim, içtenlikle kendinize söyleyin, sizin için anladığı hangisi olursa olsun, Tanrı'nın inşası, uçlu birlik Tanrı'nın toplu ifadesidir. Tanrı'nın amacı onun inşasıdır. Tanrı'nın inşası, uçlu birlik Tanrı'nın toplu ifadesidir. Tanrı'nın bu nedenle mantıklıca inkar edilemez bir şekilde Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın amacı yeni Yeruşalim'dir. Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın amacı, uçlu birlik Tanrı'nın toplu ifadesidir. Eğer bunu görürsek, Bunun için Rab tarafından yaratıldığımızı, fidyeyle kurtulduğumuzu, yeniden doğduğumuz, çobanlık edildiğimiz, bakıldığımız ve Rab'in geri kazanmasına getirdiğimiz anlayacağız. Sonra yavaş yavaş Tanrı'nın amacı bizim hedefimiz olur. Ve diyebiliriz ki şu anda Tanrı'nın inşası, Tanrı'nın amacının için yeryüzünde yaşıyorum. Yaşamamız Tanrı'nın inşasına, uçlu birlik Tanrı'nın toplu ifadesine kapkıda bulunsun. Üç, Tanrı'nın inşası, Tanrı'nın toplu bir şekilde ifade etmek için Tanrı'nın genişlemesi büyümesidir. Kolosele 2.19 dedi, bedenin Tanrı'nın büyümesiyle büyüdüğünü söylüyor. Bu nokta genişme ve büyüme bahsetti. Ne demek? Tamamen anlaşılabilir bir şey var. Şu anda bir sorunuz olabilir. Bu sesi okudukça şaşırtabilir. Tanrı'nın kendi içinde sonsuz olmasıdır. O atamaz veya Tanrı'nın değişmesidir. O değişemez. O halde bedenin Tanrı'nın büyümesiyle büyümesi ne anlamına gelir? Bu Tanrı'nın içimizde büyüdüğün anlamına gelir. Böylece Tanrı'nın içimizde Tanrı'nın toplu ifadesiyle genişlemekte ve büyümektedir. Öyle bir ölçüde tam olarak gelişecek ki yeni bir gök ve yeryüzüye ihtiyacı duyulacak ve bu gökemli toplu üçlü birlik Tanrı'nın ifadesine oktan olması için yeni bir çevre gerekli olacaktır. Şimdi görmemiz gerekiyor. Bu deneyimsel olarak katılımımız veya bu görüm altında hismet etmemiz veya Tanrı'nın yaptısının bu görünümüne göre yaşamamız için yedi kat kuvvetlendirilmiş ruhu tecrübeye ihtiyacımız var. İkinci nokta, yedi kat kuvvetlendirilmiş ruhu tecrübe etmek Tanrı'nın inşası içinde.
The all-inclusive spirit.
Her şeyi kapsayan ruh, Tanrı'nın inşası için bilmemiz, tecrübe etmemiz, sevk almamız ve olmamız gereken her şeyi bize saylamak için fazlasıyla yeterlidir. Bu her şeyi kapsayan Mesih'tir. Her şeyi kapsayan yaşam veren ruh, İlahi niteliklere Tanrı'ya insan edemleriyle insana, Rabbin insan yaşamına, çamurdaki ölümüne, onun dirişine, göğe yükselmesine ve tahta çıkmasına dahidir. Yeryüzünde veya havasında hiçbir şey Tanrı'nın inşasının karşı olmasaydı, her şeyi kapsayan ruh yeterli olacaktı. Ancak sürekli bir savaş içindeyiz. Bir savaş alanındayız. Gün geçtikçe farkında olsanız da olmasanız da, eğer genç inanılmazsa sorun değil. Farkında değil. Küçük bir çocukken odun gibi Pasifik'te ve Avrupa'da savaşın ne olduğunu bilmiyordum. Ama annem, babam biliyordu. Düşman toplu ifaden nefret ediyor. Bu toplu insanlığı tanıyor, biliyor. Bu yeni insandı. Düşman söyle diyor, beni dünyadan uzaklaştıracak, beni halledecek. Çünkü o Mesih'in Çamitaki seferinin ifadesi ve uygulayıcısı olacak. Vahiy 2. ve 3. bölümden 7 kiliseye düşmanın yok etmek için nasıl çalıştığını biliyoruz. Sonra karışımın getiriyor. Ruhba sistemi şeytanı üretile getiriyor. Yürüklük var. Yaşıyormuş gibi görünmek ama ölmüştü. İnsanların Rabbin geri kazanışının eksik haliyle doğmasına neden olmak. Tüm bunlardan dolayı güvenlendirmek gerekliydi. İsteyip bağlı değil. A. Mısır'dan çıkış 25'teki 7 kandil çadırın inşası içindi. B. Sekaraya 3 ve 4'teki 7 kandil Tanrı'nın inşasının geri kurmak içindi. Vahide tahtın önündeki 7 meşale ve kuzunun 7 göğsü olan 7 ruh Tanrı'nın inşası içindi. Vahiy kitabı esas olarak incelemek veya yargılamak için değil. Yeni yerleşimin getirmek ve inşa etmek içindi. Vahiy kitabının yorumları çok kaç farklı doktrinsel görüşünü sayamayacağım. Bazıları için Vahiy 2 canavarın kitabı. Vahiyden başken denizden gelen canavar, karadan gelen canavar. Diğerleri bir kefaletle kitabı. Ürkütücü, felci şeyler diyebilirim. Bu uçurumdaki yerinden gelin çekirge ile ilgili bir kitap. Sadece Amageddon ile ilgili. Bazıları bunun cennetle ilgili olduğunu söylüyor. Ama vahiy kitabının esas olarak yeni yerleşimi getirmek ve inşa etmek için olduğunu kim söyleyebilir? Bu bizimki vahiy kitabımızdır.
As a result of the transfusing of the seven.
İkinci nokta, kusunun yedi gözünün nakletmesinden bir sonuncu olarak yeni yarışanım inşa edilecek. Rabbe sormalıyız. Ve bana da sorabilirsin. Kusunun yedi gözünün nakletmesinden bir sonuncu olarak yeni Yeruşalim inşa edilecek ifadesi ne anlamına geliyor? Ana hatta ilerledikçe daha fazlasını göreceğiz. Ama burada bir an duracağım. Uygun inşa malzemesi Tanrı'nın ebedi konutuna uyacak malzeme olmalıyız. Birinci Korintliler 3. bölümden Hristiyan hizmetkarları veya Hristiyanlıkta din işçilerinin Tata oats where Kamishla be two binna yaptani biliriz. Biz de aynen senin yapabiliriz. Onun olduğunu gördük. Bu sadece bir kavram değil. Bu tüm bir inşa edildiğini gördük. Birden çok kez gözlerimle gördüm. Rab bunun yıkmak zorunda kaldı. Bu ihtiyacı duyulan malzemenin tam tersiydi. Pavlos zorundan altın, gümüş ve değerli taşlarla inşa ettim dedi. Bizi ne olduğumuzla inşa ediyoruz. İnşa için değerli taşlara dönüştürmeliyiz. Ama 46 yıl önce o his kardeşle binada olduğumuzu söylediler gibi ise bu tam bedensel doğa yaşamın içindeydi. Ortadan kaldırılması gerekiyordu. Kanseriydi. Beden için bir kanser. Bu kardeşliğinin teşhisiydi. Bu nedenle uygun malzeme olabilmemiz için Mesih'in ne olduğunu nekretmeye ve içine dökmeye ihtiyacımız var. Sonra değerli taşla haline gelirsek birlikte evrensel ve yerel olarak inşa etme için kuvvetlendirmeliyiz. Efesliler 2:22 bu inşa bütün yapı yani yeryüzünde tamamım Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere buyuruyor. İnşa ediliyor. Sonraki ayette yerel bir kiliseye atıfta bulunarak bu ayetteki siz de ruh aracıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte mescide inşa ediyorsunuz. Birbirimizle inşa etmek üzere Tanrı'nın yedi ruhuna özellikle kusunun yedi gözüne ihtiyacımız var. Kusunun yedi gözü olarak Tanrı'nın yedi ruhu, kusunun ne olduğu her şeyi varlığımıza nakletmek içindir. Böylece Tanrı'nın inşası için onun olduğu gibi aynen olabiliriz. Burada ilahi vayin yüksek zirvesi ima ediyor. Bu ifadeyi ilk kez duyanlar için ilahi vahyin zirvesiyle neyi kastettiğimizi bilmeleri gerekiyor. Bu kitapteki en yüksek ve nihai vahiydi. Bu geçeğin tüm yönlerini içeri. Bu Tanrı'nın Mesih'te insan oldu. Böylece insan Mesih'te tanrılık olarak değil, yaşam ve doğa olarak tanrın olabilir. Ancak insan asla bir ibadet nesnesi olamazdı. Basit bir örnek olarak dinleyin. Evli bir çift olarak tüm ebeveynlere çocuklarınızı doğdunuz. Yaşam ve doğa olarak sizinle aydın değil mi? Demek ki kesinizde oğlunuzda yaşamınız var. Şimdi babalarla konuşuyorum. Ona senin yaşamına sahiple. Ama ona babalık yok. Biz de Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'ndan doğduk. Tanrı'nın yaşamına ve doğasına sahibiz. Ancak Tanrılıkta Tanrı değiliz. Bu yüzden Tanrılık dışında kuzu ile aynen olmak demek budur. Kuzu her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Asla öyle olamayız. O her zaman her yerde var olandır. Asla öyle olamayız. Ben konferans merkezi binasında bir odaydayım. Ve Avrupa'da hiçbir yerde olamam. Ama Rab burada. Rab seninle olsun. Rab her şeyi bilendi. O her şeyi biliyor. Çok az şey biliyoruz. Ama doğada ve yaşamda Tanrı ile aynıyız. Çe'de 7 kat kuvvetlendirilmiş ruh Tanrı'nın inşası için fidyeyle kurtaran kuzu ve içimize Mesih'in özünü, zenginliklerinin ve yükünü nakleten 7 gözlü yapı taşı olarak Mesih'in gözleridir.
So we have the seven spirits.
Böylece Tanrı'nın 7 ruhuna sahibiz. Fidyeyle kurtarıcı kuzu olarak Mesih'in gözleridir. Bu açıktır. Mesih aynı zamanda yapı taşıdır. Şimdi buna geliyoruz. Sakarya'dan Mesih kuzudur. O aynı zamanda yapı taşıdır. Ve üzerinde yapı taşı olarak Tanrı'nın 7 ruhu olan 7 göz vardı. Bu kuşu taş olduğu anlamına gelir. Kuşu taşın valiyemize özünü döktüğünü söyleyebiliriz. Tanrı'nın inşası için bize zenginliğini döküyor ve yükünü dayatıyor. Üçüncü nokta, Tanrı'nın inşası yani tapınak için Mesih 7 gözlü taştı. Sadece kendininden hatırlayabilirsin. O Mesih temel taştı. Mesih temel taşıdı. Mesih koşe taşıdı. Mesih en üstteki taştı. O dinde olanlardan tarafından reddedilen ancak Tanrı'nın konutunun kuşe taşı olarak diriltilen değerli taştı. Şimdi bu taşın üzerinde 7 göz olduğunu ve bu 7 gözün Tanrı'nın 7 ruhu olduğunu görmemiz gerekiyor. Daha kesin olmak gerekirse bu kuzunun 7 gözüdür. Sakarya 3. bölüm 9. ayetten referanslarımız var. Okuyalım. Yayım. Yesu'nun önüne koyduğum taşa bakın. O tek taşın 7 gözü ve onun yesirine öl yasıt oyacağım. Diyor, her şeye ekeme Rab. Bir günde bu ülkenin günahının kaldıracağım. Kardeşlerim, lütfen bu ayet ile dua etmek için sadece birkaç dakika ayırın. Dipnotu okuyun. Belki yaşamla kitabı çalışmalara bağışlayabilirsiniz. Burada taşın üzerine yedi göz var. Ardından Zakaria'nın 4, 7 ile 10 ayet arasında olduğu bir taş var. Sen kim oluyorsun? Ey Uru'da, Zerubbabel'in önünde bir düzlük olacaksın. O tapınağın son taşı. Kararırken Hak'ta ne güzel ne güzel diye bağıracak. Rab ana yine de seslendi. Bu tapınağın temelinin Zerubbabel'in elleri attı. Tapınağı tamamlayacak olan da onun eriydi. O zaman benim size her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Küçük işleri yapmak gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabel'in elinde çukuru görünce sevinecekler. Bu yedi kandil Rabbin bütün yeryüzünde dolaşan gözleriydi. Yani yedi gözlü taş var. Bu taş aynı zamanda Tanrı'nın yapısının en üstteki taştı. 10. ayet her şeye egemen Rabbin gözlerinden bahsediyor. Her şeye egemen Rabbin gözleri taşın gözleriydi. Taşın gözleri kuzunun gözleriydi. Öyleyse biz de kuzu Yahova taş var. Hepsi Tanrı'nın inşası içindir. Şimdi bunun artık Mesih'in kendisi olarak taşa ortaklanmış olan anahatın geri kalanının yolunun açtığına inanıyorum. Bir de Tanrı'nın ebede konutu için Tanrı'nın yedi kat ruhu tarafında diri taşla, değerli taşla haline gelmemiz için yedi kat kuvvetlendiriyoruz. Nokta. Zakaria 3.9'da Yeşu'nun önünde konulan taş Tanrı'nın inşası için taş olarak Mesih'i simgeli. Zakaria 3.9 Mesih'in Tanrı'nın yapısın taş olarak simgeli. Mezmur 108:2-22'den peygamberlik sözünü Matta 21:42'de Rabbin konuşması tarafından yerine getirildi. Yahova'nın taşı oyması, Tanrı'nın fidyeyle kurtarışı ve inşa etmesini tamamlamak için Tanrı'nın Mesih üzerinde çalışacağını gösterir. Bu hizmetin Rab ruhunun kanını olduğu muhteşem bize parlayarak bir ışıktı. Mesih çamurdayken kuşu taşırdı. Veya valinin üzerine bir şey Tanrı'nın kendisi tarafından oymuştu. Valini oymak derin kesmek. Alt noktaların gelince bunun netleştirmeye yardımcı olacağını varsayıyorum. Bu oyumak. Taş Mesih'in Tanrı'nın fidyeyle kurtarışının tamamlanması içindir. tecrübe etmesidir. Bu, ödediği bedeninin bir parçası, acı çekmek. Günahlarımızı bedeninde yüklemek. Tanrı'nın doğruluğunun gereklerini yerine getirmek için bizim yerimize övmektir. Valinin derinliklerinde o çamita nasıl acı çektiğini sadece baba bilir. Ve bu oymak kurtuluşu yerine getirmek içindir. Bu tembeldi. Temeldi. Bu oymak fidyeyle kurtuluşumuz için Tanrı'nın tasarısındaki temeldi. Şimdi ilerlemeliyiz. Bunun inşaat temeli olduğunu görmeliyiz. Oymak kesmektir. Mesih çamita örürken Tanrı tarafından oymuş, kesilmiştir. Tekrar söylüyorum. Sadece baba onun ne dereceye kadar acı çektiğini bilir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik onu verdi. Yuhanna 3:16. Unutma Yuhanna 3:14. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırırsa insan oğlunun da öylece yukarı kaldırması gerekir. O ölecek. O bizim için günah yapıldı. Ve yılanın yargılanmayı hak ettiği olarak yargılandı. Bu kadar derin bir oymaktı. İki, bu üzerinde Tanrı'nın çalıştığı Mesih'in bir günde, yani çamiha geldiğin gün, İsrail ülkesinin günahının ortadan kaldıracağını gösterir. Tanrı'nın kuzusu Mesih, çamitaki ölümüyle dünyanın günahını ortadan kaldırdı. Bunun bu şekilde tekrar okuyayım. Tanrı'nın kususu Mesih, çamita ölümü aracıyla günahımız ortadan kaldırdı. O bunun ortadan kaldırdı. Günahlarımız bağışlanmıştı. Günahlarımız önlütülmüştü. Çünkü kuzu taş oyulmuştu. Kefaret kesilmişti. Kefaret ve kurtuluşun başarılması için kesildi. Umarım yakında Rabbim masası için fiziksel olarak bir araya gelebiliriz. Haftalık olarak onun adımızda Rab bunun buyurdu. Ekmeği yediğimizde ve bu kaseden her içimizde Rabbin gelişini dek. Rabbin ölümünün inan etmiş oluyoruz. Sonra kaseyi, sükran kaseyi içiyoruz. Rab bize babamın egemeninde sizinle birlikte yenisinin içemeyeceğim. O güne dek bu kaseden bir daha içemeyeceğimi söyledi. Kesinlikle orada olup anlayı onunla birlikte olmak isteriz. Rab ne bir bede ödedi. Rab'i anıyoruz ve her hafta onun ölümünün inan ediyoruz. Ekmeği kiriyoruz her hafta. C. Taşın Mesih'in yedi göz. Yehova'nın yedi gözü ve Tanrı'nın yedi ruhu yedikat güvetlendirilmiş ruh olan kusunun Mesih'in yedi gözüdür. Ben kısaca bunun tanıtacağım. Taş, Yehova, kuzu. Şimdi bunun tekrar okuyayım. Bu geceyi kavramaya ve anlamaya başlayalım. Taşın yedi gözü. Mesih olan taş. Yehova'nın yedi gözü. Bu 3-9 ayetlerde taşın gözlerini okuyoruz. 4. bölümde Yehova'nın gözleri. Ona aynı zamanda kuzu Mesih'in yedi gözüdür. Yalnızca bir takım yedi göz vardı. Gözler, Yehova'nın gözleri, taştaki gözler ve kusurun gözleri. Aynı. Bu yedi göz, Tanrı'nın yedi ruhu ve Tanrı'nın yedi ruhu, yedi kat güvençlendirilmiş ruhu. Taşak gözle, yeryüzündeki gözle. Bu gözle, Tanrı'nın yedi ruhu, yedi Yehova'nın yedi gözleri. Bu yedi ruh, yedi kat güvetlendirilmiş ruhu. Bu harika. Rab tüm bu ayetleri böylesine muhteşem bir görüş ile bir araya getirmek için sevgili kardeşimizi aydınlattı. Bu muhteşem. Taş, kuzu, Yehova, gözle. Tanrı'nın inşa etmesi için yedi ruh. Birinci nokta, Sekaria 3-9, taştaki yedi göz olan, 4-10'daki bu yedi Yehova'nın yedi gözü ve ayrıca kuzunun yedi gözüdür. İki, taş, Yehova ve kuzu, biydi. Yedi, gözün üçünün bir olduğunu gösterdiğini ve açıkladığını gördünüz mü? A. Mesih fidyeyle kurtaran kuzu ve yapı taşıdı. O da Yehova'dı. Mesih kuzu taştı. Kuzu kefaret için ve taş inşa etme için. Milyonca sevgili imanlı kardeşlerimiz demek istediğim. Sevgili dediğimde ona bizim kardeşimiz. Aynen babaya, aynen yaşama sahibiz. Onlara fidyeyle kurtarış ve kusunun dünyanın günahının ortadan kaldırmak için ödüğü hakkında doğru bir şekilde öğretilmişlerdi. Ama bunun yerine inşa için taşla ilgili bazı veya çevremizi mesaj nerede? Burada korkunç sapmak var.
Deviation.
Bazen dedi ki kuşu cennet içindir. Günahlarımız için öğren fidyeyle kurtaran kusunun ölümün cennetteki mesken içindir. Ama Tanrı'ya göre bizi fidyeyle kurtaran kusu inşa etmek için taştı. Fidyeyle kurtarış inşa etmek içindir. Mesih'in yedi gözü Tanrı'nın yedi ruhudur. Ve Mesih ile kutsal ruhun birbirinden farklı olmalarına rağmen ayrı olmadıklarını gösterir. Kutsal ruh özünde Mesih ile birdir. Kutsal ruh özünde Mesih ile birdir. Bu doğrudur. Gerçektir. Mesih ve kutsal ruhun farklı olduğunu söylemek doğrudur. Ama aslında ayrı olduklarını söylemek sapkınlıktır. Bu üç tanrı inancıyı götürür. Üç tanrı. Üçlü bir değil. Biri üç değil. Üç tanrı. Gözleri ve kusu farklıdır. Ancak ayrı değildi. Ona üstünde biriydi. C. Yedi göz, Yehova kusu ve taş ile birleştirin. Kusu taştı. Ve taş Yehova'dı.
And the stone is Jehovah.
Üç.
Three.
Tanrı'nın kusursu olan Mesih'in yedi gözü yapı taşı olduğu bu gerçek. Mesih'in yedi gözünün Tanrı'nın inşası için olduğunu ortaya koymaktadır. Deneyimimiz buradan geldi. Tanrı'nın inşa etmesi için Tanrı'nın yedi ruhunun tecrübe ederek buradayız. Taşın yedi gözü, kutsunun yedi gözüdür. Mesih'in yedi gözü Tanrı'nın inşası içindir. Nasıl taraf edeceğimi bilmiyorum. Ona verdiğimiz her fırsattan memnun olduğuna inanıyorum. Bize basitçe bakmak, gözü yüzümüze dikmek, öncelikle vazgeçilmez olan mevcut durumumuzda bazı yargılar bizi yargılamak, ifşa etmek için değil. Ama özellikle inşa etmek içindir. Neden? Bu bakış açısıyla gittikçe daha fazlasını yapmıyoruz. Sadece sabahlayın onunla birlikte geçirdiğimiz zaman boyunca değil, gün boyunca her anda bile. Öndeki arabalar çok yavaş olduğundan sen yeşil ışık sürede dönüş yapamam veya kırmızı ışıkta durdurdun. Şimdi 2 dakikalığındayken tekrar rahatsız edilmek yerine neden Rab'be demiyorsun? Rab sana dönüyor. Kapımı sana çeviriyorum. Sana açtım. Senin görmek istiyorum. Lütfen sadece bana bak. Gözünü bana dik. Kendisinin bana dök. 2 dakikalık 7 kat güvenlendirilmek fark etti. Kardeşlerim, bunun önemli var. Bu güvenlendirilmedi. 2 dakika, 5 dakika, 20 dakikada birçok şey geçişebilir. Hepimiz yapalım. rabe tekra tekra ge ve ona aç. 4. nokta, Mesih bizi Tanrı'nın inşası için değerli malzemelere dönüştürmek üzere yedi ruh ile kendisinin içimize nakleten yedi gözüyle yapı taşırdı. İşte ihtiyacımız olan şey budur. Bu mesajların ne söylediğini ne kadar anlasanız anlayın, hepimizin takdir edebileceğine ve bunun hatırlayabileceğimize inanıyorum. Tanrı'nın inşa için dönüşmemiz gerekiyor. Değerli malzemeyle olmamız gerekiyor. Tek yol, yedi gözlü yapı taşı olan Mesih. Yani yedi gözlü küsünün bizi bu malzeme yapmak için kendisinin bize nakletmesiydi. Küsü ve taş olan Mesih'in yedi gözü, yani Tanrı'nın yedi ruhu, Tanrı'nın inşası için Tanrı'nın hareketindeki Mesih'in ifadesidir. O sadece bize bakıyor. Petrus ne gördüğünü biliyor. O gece İsa'nın gözünde güçlü bir dille onun inkar ettiğinde ve Rab ona bakında kendine acıma, öfke ya da yargılamanın gözleri olduğuna inanmıyor. Bana bakmak, sana bakmak istiyor. Ondan saklamayalım. Onunla yapar gibi görünmeyelim. Olduğumuz gibi onun kanına ona gelelim. Ve bize bakmasına ve bize ne olduğu ile dökmesine isim verelim. Rabbe bize hakkında yedi gözü bize kendisinin aktardı. Onun iç varlığını gösteriyle bize iletti. Çağın bir hizmeti altında bize böyle bir geçeği sunacak çağın vizyonuyla böyle bir şey duymaktan mutlu değiliz mi? Çok deneyimsel. Son noktayı tekrar okudum ve sonra bitirdim. Rab bize bakarken sadece baksın. Yedi gözü bize kendini aktarıyor. Kardeşlerim, tam şu anda bize bakarak iç varlığını gözlerinden bize aktarıyor. Bu Tanrı'nın inşa içinde. Tat, hareket, üstesinden gelmek, inşa. Bu Tanrı'nın tasarısının merkezidir. Ne kadar mutluyuz. Tasarı olan Mesih'teki Tanrı'nın kendisi içimizdeydi. Kusur taş hepimize Tanrı'nın inşası için hizmet ediyor. Rabbin eri sözünü uysun ve Avrupa ve Birleşik Krallık'taki yüzlerce sevgili kardeşler Rab tarafından kutsaması ve onun Tanrı'nın yedi ruhu olarak kusunun gözleri olarak daha çok tecrübe etsinler. Onunla bu ölçüde aynen hale gelene kadar bize daha çok baksın. Bu aldırma ve onunla eklemek ve egemenliğin yeryüzüne getirmek için onunla dönmek zamanlıdır. Bu Tanrı'nın kapının üzerindedir. Bu kapımızı da işlensin. Hamdolsun. Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a yücesin. Amin ve amin. Kardeş, burada kalacaksın çünkü daha söz var. Biz gerçek kutsandık. Bu hizmet sözleriyle çok tam zamanındaki söz. Şimdi bir iki kardeş, iki kardeş bizle paylaşacak. Albert kardeş, Amerika'dan Kaliforniya'daki kardeş.
Brother and sister, I would
Kardeşli. Ben gerçekten kardeşle söyle konuştuklarını yansındım. Biz gerçekten çok mutluyuz, çok kısandık. Çünkü biz gerçekten Tanrı'nın inşası için buradayız. Bugün biz öyle bir hizmet aracıyla aydınlattık. Ve onun sözün elimle uysun. Bu şimdi hepimiz kendimiz yerleştirdiğimizde kilitlendik. Ama yine de biz birlikte araya geliyoruz. Bu gerçek bir kutsama. Kuvvetlendirilmek. Yedi kat ruhu tarafından kuvvetlendirmek. Bu Tanrı'nın bu gerçekten çok değerli bir şey. Zamanımız varsa biz Rabbe yakalalım. O kendi bize söyleyecek. Öyle fırsatı bulalım. Bu dört mesajına girmeliyiz. Bütün mesajlar içindeki geçeği içimize dolduruyorsun. Öyle ki biz galip gelen olabiliriz. Bu galip gelen olmamız kendimiz içinde değil. Kesinlikle Tanrı'nın inşa içinde. Bu Tanrı'nın ne yaptıklarının tamamlaması için. Rab bize dokunabilir ki bu dördüncü mesajı dedi ki tecrübe etmek. Çok önemli bir şey. Tecrübe etmek. Dördüncü mesajdaki gibi sadece aklımda anlayış bir şey değil. Ama bunun tecrübe etmemiz içindir. Rab öyle bir tercüme getirme olsun. Biz onun konutu için inşa edileceğiz. Veya fark edeceğiz ki biz şimdi biz vahiy çağrındayız. Bu vahiy çağrındayken sadece her şeyi kapsayan Mesih değil. Aynen zamanda o yedi kat kuvvetlendirilmiş ruh olarak onun konut inşası için bir değerli taş mescidi. Bu vahiy kitabı için Rabbe şükre. Umarım hepimiz bu vahiy kitabı sevmeliyiz. Çünkü bu vahiy kitabı öyle bir kitabı. Bazen Hristiyanlar vahiy kitabı sadece bir cennet kitabı düşünüyor. Ama hayır değil. Ya Rab biz vahiy kitabına gelelim. Onun içinde Tanrı'nın inşası var. Bu Tanrı'nın insanla karışımı var. Bu yüzden bütün kitabı, kutsal kitabın bütünü bir inşa kitabıdır. Önce Matta 16-18'de İsa kendisi dedi ki, kendi kilisem kuracak. Böyle bir inşa yapacak. Bu yüzden yaratılıştan vahiye kadar tamamen Tanrı'nın inşası konusunda söylemişti. Bu mesaja gelince bu ruh yedi kat kuvvetlendirilmişti. Ama sadece kuvvetlendirilmek için değil, onun inşası içindir. Rabbe şükre ki Mesih taştı. Bu taş aynı zamanda kusu, aynı zamanda egemen yeten Rab. Eğer geçerken Rabbe gelince tekrar Rabbe geliyoruz. Sadece sabahlayın değil. Her zaman biz Rabbe geliyoruz. Ondan zenginlikleri alalım veya onun nakletmesinin altında olalım. O şimdi yedi kat kuvvetlendirilmiş ruh olarak şimdi kusu gözle veya Yahova olarak içimize dökebilir. Sonra biz onun ne olduğunu aynısı olalım. Yaşamda ve doğada. Kesinlikle onun tanrılıkta değil. O zaman biz onunla bir oluyoruz. O zaman onun büyümesi, onun gelişmesi veya onun ifadesi olalım. Rabb ise merhamet olsun. Amen. Şimdi Joe kardeş bizimle paylaşalım. Tekrar söyleyeyim. Bu konferans için şeytanın kardeşler başlangıçta paylaştığı gibi bu harika süreç var. Sonuçta 7 kat ruhumuz var. Onun isteğinin Tanrı'nın tasarısını tamamlamak için. Kişiyanlıkta bu vahiy kitabı hakkında vahiy kitabının görüşü çok aşağıydı. Çünkü sadece eğer İsa sadece yeryüzündeyken bir şey çalışsa, o zaman çok az veya çok küçük. Tanrı'nın tasarının tamamlamak yetersizdir. Kardeşlerim, şimdi biz onun kuvvetlendirme aşamasındayız. Şimdi o yedi kat kuvvetlendirilmiş ruh veya onun ilahi tasarıyı tamamlamak için veya onun ilahi yönetimini gerçekleştirmek için. Bu yüzden biz Aslan Kuzu tahtada Aslan Kuzu var. Mesih şimdi tahta çıkartılmış Mesih'dir. Niye? Çünkü o yeryüzündeki hareketi var. Bu yüzden hareketi gerçekleştirmek için onun yedi gözlü ruh gerekiyor. Çünkü onun gözleri altında biz güvetlendiriyoruz. Onun tasarısının tamamına gelebiliriz. Haleluya. Bir yandan şeytanın kaotik durumumuz var ama öte yönden Tanrı'nın yapı tasarısı var. Her şey Tanrı'nın inşası bağlıdır. O aslan kuzu, o Yahova, o taş, o yedi gözlü kuzu, çünkü her şey görebilir. Hepimiz yedi kat ruhtan güvenlendirilmeliyiz. Nasıl olabilir? Sadece ona bak. O kadar. Sadece ona bakarak onun yansıtıyoruz. Sonra biz ona benzetiyoruz. Onun ne olduğunun aynısı olacağız. Sadece iki pratik şeyle söylemek istiyorum. Çok yardımcı olan. Dün, cuma akşam.
We had this speaking.
Biz Avrupa'daki çok kiliseden öyle bir rapor paylaştık. Bu harika. Çok Avrupa'daki çalışmalarını gördük. Biz birlikteyiz. Rab biliyorsun her yıl birkaç kere Londra'ya davet ediyoruz. Tam zamanlı eğitim ya da bir haftalık eğitim davet ediyoruz. Ama şu an olamaz. Şu an yapamayız. Bu yüzden sadece aynı zamanda Amanda bu sitesine ziyaret edin. Orada online İnternette de eğitim alabilirsin. Avrupa'daki her kısala eğitim alsın. Çünkü eğitimli, ruhsal eğitimli seni daha güvenlendirecek. Kardeşler, bu çok mutlu bir zamanımız var. Bu Avrupa'da çok ağır bir yükü var. Rab elin sözünü uysun.